Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Muhammed Suresi'nin 1, 2 ve 3. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar ki küfrettiler ve Allah'ın yolundan alıkoydular, işte Allah da onların amellerini giderip boşa çıkarmıştır. İman edip salih amellerde bulunan ve Muhammed'e indirilen Kur'an'a, ki o Rablerinden olan bir haktır, iman edenlerin Allah kötülüklerini örtüp bağışlamış, durumlarını düzeltip ıslah etmiştir. İşte böyle, hiç şüphesiz küfredenler batıl olana uymuşlar ve hiç şüphesiz iman edenler de Rablerinden olan hakka uymuşlardır. İşte Allah insanlara kendi örneklerini böyle verip göstermektedir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 30 Azer 1400 Hicri Kameri, 16 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 21 Aralık 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı ve kültür uzmanı Sayın Doktor Kazım Pişnamazade ile İran'da Yalda Şenliği üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Yalda Gece Sözler programı, Ayetullah Hamenei açısından bölgede kalıcı güvenliğin bileşenleri ve Fecr 27 Deniz Topu Donanmanın Yeni Değerli Kazanımı isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet İş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
İslamabad, Tahran, İstanbul yük treni seferleri başladı. General Selami, Yüce Peygamber tatbikatı devrim muhafızlarının artan gücünü gösterdiğini söyledi. General Kani, şehit Erlu Mazlum Yemen halkının hizmetçisi dedi. İran'ın Irak Büyükelçisi Neçirvan Barzani ile görüştü. Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan görüşme başlıyor. Ermenistan 2 Azeri askeri iade etti. Afganistan'ın başkenti Kabil'de Amerikan karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Şimdi haberler.
İran, Türkiye ve Pakistan'ı birbirine bağlayan İstanbul-Tahran İslamabad demiryolu hattı 10 yıl sonra yeniden hizmete açıldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı yük treni olarak bilinen İslamabad-Tahran-İstanbul demiryolu projesi, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere Ticaret ve Demiryolları Bakanları ile İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin katıldığı törenle bugün yeniden hizmete açıldı. Bakan Kureyşi törende yaptığı açıklamada bu gelişmenin komşular ve diğer ülkeler arasında bölgesel işbirliği ve ticaret politikasını ilerletme konusunda yeni bir aşama olduğunu belirtti. Kureyşi bölgesel işbirliğinin İslamabad, Tahran, İstanbul, Demiryolu gibi önemli projelere şiddetle ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. Pakistan'ın İslamabad kentinden bugün yola çıkan yük treni İran üzerinden İstanbul'a gidecek. Bu güzergahın yeniden hizmete açılmasıyla Pakistan'ın İran ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya demiryolu irtibatı sağlanmış oldu. Son günlerde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları toplantısında İstanbul-Tahran-İslamabad yük treninin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildi.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami Yüce Peygamber 17 tatbikatında Devrim Muhafızları Donanması'nın icraatının savunma gücünde bir sıçrama olduğunu gösterdiğini söyledi. General Selami, Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve ülkenin güney kıyılarında düzenlenmekte olan Yüce Peygamber Dev Tatbikat'ın ikinci gününde bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada Devrim Muhafızları Donanması'nın çaba ve eyleminin doruk noktasının sistemlerin kalitesi, etkinliği ve hassasiyetini artırmak olduğunu söyledi. Tüm General Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçlarının çeşitli mesafelerden belirlenen hedefleri yüksek dikkat ve hassasiyetle imha ettiğini, bu güçlerin yeni fenomeni sayılan balistik ve seyir füzeleriyle muhtelif mesafelerdeki hedeflerin %100 vurulduğunu söyledi. Selami sözlerinin devamında devrim muhafızlarının kendi gücünü geliştirme noktasında parlak bir noktaya vardığını da belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Yemen'e abluka yapanların şehit İrlu'ya zulmünün unutulmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen Büyükelçisi şehit İrlu'nun cenaze töreninde yaptığı açıklamada, şehit İrlu'nun Yemen krizinin siyasi yolla çözümünden yana olduğunu hatırlattı. Emir Abdullahyan, İslam İnkılabı rehberi tüm İran halkı ve Büyük Yemen milletine taziyelerini ileterek Şehit İrlu'nun Yemen halkının mazlumluk sesini dünyaya ulaştırmak için elinden geleni yaptığını herkesin gördüğünü vurguladı. İran'ın Yemen Büyükelçisi Şehit İrlu için bugün bir grup vatandaş ve yetkililerin katılımı ile Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, İran'ın Sana Büyükelçisi Şehit İrlu'nun mazlum ve mücahit Yemen halkının elçisi ve hizmetçisi olduğunu söyledi. General Kaani, koronaya yakalandıktan sonra Tahran'a getirilen ancak tüm müdahalelere rağmen şehit olan İran'ın Yemen Büyükelçisi İrlu'nun şehadete kavuşması sebebiyle yayınladığı tebrik ve taziye mesajında Şehit İrlu'nun İslam İnkılap tarihinde altın bir sayfa olup son sıralarda mazlum ve mücahit Yemen halkına hizmet eden elçi olduğunu, bu diyar ve direnç cephesinin acı çekmiş halkının acılarını hafifletmekte büyük çaba sarf ettiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun şehadet dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, yaptığı açıklamada zorunlu savaş sırasında yaralanan İrlu'nun Yemen'de koronaya yakalandığını, bazı ülkelerin geciken işbirliği sebebiyle kötü bir halde ülkeye getirildiğini ancak tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.
İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine Yemen yetkililer taziye mesajları yayınladı. Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdüsselam'ın yayınladığı mesajla Hasan İrlu'nun vefatı nedeniyle İran makamlarına ve halkına içtenlikle başsağlığı diliyoruz. Ayrıca merhuma Yüce Allah'tan rahmet diler, yakınları ve ailesine taziyelerimizi bildiririz ifadelerine yer verildi. Yemen Milli Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-Azdi, Büyükelçi Hasan İrlu'nun vefatı nedeniyle bu mesaj yayınladı. İran'ın Büyükelçi İrlu'yu başarılı diplomat olarak nitelendiren El-Azdi, "Çok iyi bir arkadaşımızı kaybettik," dedi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hesham Şerif ise Büyükelçi İrlu'nun vefatından dolayı İran hükümeti ve halkına taziyelerini iletti. Hesham Şerif'in mesajında İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin vefatını duyduğumuza üzgünüz ve derin taziyelerimizi sunarız. İran Büyükelçisi zulme uğrayan Yemenlileri savunmak için harekete geçti ve masum Yemen halkının sesi oldu. Diplomatik hizmetleriyle çalışmalarını takdir ediyoruz ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Büyükelçisi Hasan İrlu'nun koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
İran Yargı Erki Uluslararası İşler Yardımcılığı yaptığı açıklamada devrim öncesi siyasi tutuklar davasında Amerikan aleyhinde karar verildiğini duyurdu. Yargı Ergi tarafından yapılan açıklamaya göre devrim öncesi 55 siyasi tutuklu dosyasında Amerika aleyhinde karar verildi. Tahran'da görülen davada Amerikan yönetimi ve dosyada ismi geçen Amerikalı davalıların Şah rejimini siyasi tutukları işkenceden geçirme, onlara karşı cinayet yapmaya teşvikten 12 milyar 726 milyon 945 bin 80 dolar tazminat ödenmesine ilişkin karar verildi. Söz konusu dosyalarda ismi geçen davacı sayısını Tahran, Gürcistan, Gazvin, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan'dan siyasi tutuklar ve yakınlar olmak üzere 55 kişiden oluşuyor. Bu dosyalarda davalı olarak Amerika yönetimi, CIA, Hazine Bakanlığı, Merkez Bankası ve Amerika'nın eski 7 başkan ve yetkililerinin yakınlarının ismi yer alıyor.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraj Mescidi bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Irak medyasına göre İran'ın Bağdat Büyükelçisi İraj Mescidi bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Görüşmede Irak Kürt Bölgesel Yönetim ve Irak'ın İran'a olan ilişkilerinden yana sıra ortak işbirliğinin güçlendirilmesi, Irak'taki son siyasi süreç ve yeni hükümeti kurma adımları gündeme geldi. Ayrıca Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik görüşmelerin devamı, terör tehdidi ve son IŞİD saldırıları ele alındı. İki taraf bölgede barış ve güvenliğin korunması, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin dostluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi için çalışmaların önemi konusunda mutabık kaldı. Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin olduğu kaydedildi.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 43 kişinin daha yaşamını yitirdiği 2413 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.167'ye, vaka sayısı da 6.175.782'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2835'in durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.012.695'e ulaştı ifadesi yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin milli para birimi olan Türk lirasının değer kaybetmesini önlemek için açıkladığı çözümün ardından TL kaybettiği değerin önemli bir kısmını kazandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine üyeleriyle düzenlediği toplantının ardından vatandaşları bankalardaki mevduatını korumaya teşvik için yeni bir çözüm açıkladı. Erdoğan açıklamalarında kurdan kaynaklı mevduatlardaki kayıplara hazine garantisi getirildiğini açıklarken, vatandaşımızın bankadaki TL varlığını mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecektir. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak ifadelerini kullanmıştı. Bu yeni kararın ardından TL'nin değer kaybetme seyri durup ardından değer kazanmaya başladı. Dün akşam saatlerinde bir Amerikan doları 18.4 TL'den işlem görürken bu kararın ardından TL kaybetti değerinin %25'ini kazanarak 1 dolar 13.5 TL'den işlem gördü. Bugün ise 1 dolar 11.3 TL'den işlem gördü.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın Ermenistan'la ilişkileri çerçevesinde karşılıklı özel temsilcilerimize atandığını belirterek en kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek dedi. Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah'la Dışişleri Bakanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Ermenistan'la ilişkileri dair bir soru üzerinde Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgenin istikrarı doğrultusunda güven artırıcı adımlar attığını vurguladı ve şöyle dedi. Doğrudan temasların başlaması için karşılıklı özel temsilcilerimizi atadık, görevlendirdik. En kısa zamanda özel temsilcilerimiz bir araya gelecek. Yine daha önce Atlas Global şirketi piyasadan çekilinceye kadar uçuyordu. Şimdi bazı şirketlerin İstanbul-Erivan arasında uçuş talepleri oldu. Hem Ermenistan tarafından hem de Türkiye tarafından Ulaştırma Bakanlığımız, Sivil Havacılık Kurumumuzla beraber bunları değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara önümüzdeki günlerde başlayacak. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu adımları Azerbaycan'la istişare içinde attığını da belirtti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Rusya'nın Arap buluculuğu ile dün Azerbaycan Cumhuriyeti'ne iki asker iade edildiğini bildirdi. 18 Aralık'ta Ermenistan devlet sınırını ihlal eden Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin iki askeri Ermenistan Savunma Bakanlığı'na bağlı NEN askeri birliğinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri askerleri tarafından gözaltına alındı. Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 20 Aralık'ta Rusya'nın aracılığı ile Ermenistan söz konusu askerleri Azerbaycan tarafına geri gönderdi.
Önümüzdeki Cuma günü esirlerle dayanışma günü ilan edildi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyoruz.
Gazze'deki İslami ve Ulusal Güçler Esirler Komisyonu önümüzdeki Cuma gününü esirlerle dayanışma günü ilan etti. Bunun için yapılan açıklamada işgal güçlerinin zindanlarındaki esirlere yönelik insanlık dışı muameleleri protesto amacıyla kitlesel gösteriler ve eylemler düzenlenmesi çağrısı yapıldı. Komisyon düzenlediği basın toplantısında esirler hareketine destek amacıyla olağanüstü durum ve genel seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bunun için kitleleri ve özellikle gençleri işgal güçleriyle karşı karşıya gelecekleri noktalara toplanıp esirleri yalnız bırakmayacağını çok net bir şekilde ortaya koymaya çağırdı. Komisyon yaptığı açıklamada esirlerin hayatlarından tamamen işgal yönetiminin sorumlu olduğunu hatırlatarak bayan esirlere yönelik şiddeti protesto eden bir esirin gerçekleştirdiği bıçaklı eylemde bir işgal subayının yaralanması sebebiyle Nafha cezaevine baskın yapılmasının ve buradaki esirlere işkence edilmesinin çok yanlış bir tavır olduğunu vurguladı. İşgal güçlerinin iki gün önce Damun cezaevinde kadın esirlere vahşi muamelesi ve bazılarının başörtülerini çıkarıp boyunlarından çekerek yerlerde sürüklemesi üzerine Nafha cezaevinde bir esir protesto eylemi gerçekleştirerek bir işgalci subayı bıçakla yaralamıştı. Bu olay üzerine işgal askerleri Nafha cezaevine baskın düzenleyerek 12 numaralı koğuşta bulunan esirleri demir zincirlere bağlayarak çırılçıplak, örtüsüz bir şekilde soğuk alanda beklettiler. Hamas Esirler Yüksek Yönetim Komisyonu üyesi bazı esirleri de tecrit hücresine kapattılar. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Suudi koalisyon güçleri Sana'a uluslararası havalimanını bombalarken Yemen güçleri de Marib'de ilerlemeye devam ediyor. Sana'a yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Suudi koalisyon bugün defalarca başkent Sana'nın uluslararası havalimanını bombaladı. Saldırılar sonucu havalimanındaki uçuşlar da durduruldu. Yemen ordusu ve halk güçleri ise mütecaviz Suudi koalisyonun ağır hava saldırılarına rağmen Marib kentinin çevresindeki bazı tepelerde kontrol sağlamayı başardı. Marib'in güneyinde ise Yemen güçleri ve halk komitelerinin Vadi el-Masleil bölgesine top atışları yaptığı bildiriliyor. Yemenli kaynaklar top atışları sonucu Suudi koalisyona ait bir silah deposunda yangın çıktığını ve içindeki silahlar ve mühimmatların imha edildiğini aktardı.
Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasının ardından uluslararası yardımların kesilmesi ve rezervlerin dondurulması başkent Kabil'de protesto edildi. Kabil'deki protesto gösterisinde 600 kişi ellerindeki dövizlerle slogan atarak işgal döneminde Amerikan Büyükelçilik olarak kullandığı kampüse yürüdü. Taliban lehine sloganlar atan göstericiler Amerika ve uluslararası toplumun ülkeye yönelik yardımları kesmesine ve rezervleri dondurmasına tepki gösterdiler. Tamamen erkeklerden oluşan gösteride paramız hakkımızdır, halk açlığa karşı sesini yükseltiyor, dondurulan paralarımızı verin. Dünya Afganistan'da insani facia yaşanmasını mı istiyor? Neden paralarımızı serbest bırakmıyorsunuz şeklinde sloganlar attılar.
Ve son haberimiz, Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO ve Amerika'nın genişleme politikalarını eleştirdi. Saldırgan tutum devam ederse askeri ve teknik önlemler alacağız ve dostça olmayan adımlara karşı sert bir şekilde karşılık vereceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün düzenlenen Rusya Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında NATO'nun doğuya ilerleyişiyle ilgili kaygılarını dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada ülkesinin Batı'nın saldırgan eylemlerine devam etmesi durumunda askeri ve teknik önlemler almayı hakkı olduğunu söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz, Yüce Peygamber 17 tatbikatı aktif caydırıcılık, güvenlik ve iktidar başlığını taşıyor. Yüce Peygamber 17 tatbikatı Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşer ve Huzistan kıyılarına başlamıştır. 17. Büyük Peygamber askeri tatbikatı başladığını açıklayan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Abbas Nilfuruşan, tatbikat bugün başladı ve 5 gün sürecek. Tatbikata Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşer ve Huzistan eyaletlerinin kara sularında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na bağlı kara, deniz ve hava uzak kuvvetleri ve bazı gönüllü seferberler birlikleri katıldı dedi. Tatbikatın sözcülüğünü de yapan General Nilfuruşan şöyle dedi. Tatbikat Ya Fatımatü Zehra parolası ve vahdet, gönül birlikteliği ve milli bütünlük sayesinde iktidar, emniyet, aktif ve akılcı caydırıcılık sloganı ile ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun askeri açıdan hazırlık seviyesini arttırma doğrusunda düşünülebilecek her türlü tehdide ve kombine savaşlara karşı en ileri teknoloji teçhizatı ve taktikleri kullanmakta hazırlık seviyesini geliştirmek üzere bu sabah başlamıştır. İran Silahlı Kuvvetleri tehditlere uygun olarak herhangi bir tehdide her düzeyde olursa olsun karşı koymak için oldukça hazırlıklıdır ve kendi askeri ve savunma gücüyle bölgede olaylar çıkaran hareketlere mutlaka oldukça güçlü şekilde karşılık verecektir. Bu tatbikatın önemiyle ilgili ifade edilmesi gereken ilk şey şudur. İran'ın askeri doktrini stratejik hedeflere dayalıdır. Bu çerçevede herhangi bir taarruz ve tehdide karşı koymak ve caydırıcı güce sahip olma düzeyinde askeri hazırlığını koruması gerekiyor. İkinci önemli nokta ise tatbikatın bölge güvenliğinin korunması açısından özel öneme sahip olan bir alanda düzenlenmesidir.
Üçüncü nokta ise tatbikata modern teçhizat ve yerli ekipmanlar ve savunma sistemlerinin kullanılmasıdır. Amerikan Uluslararası Stratejik Araştırma Merkezi bu husustaki analizinde İran'ın kayda değer askeri kabiliyetlere sahip olduğunu itiraf ederken Middle East Düşünce Kuruluşu da İran'ın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz gücüne dikkat çekerek İran'ın çeşitli araçlara sahip olduğunu ve Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki üstün askeri gücünü de dünyanın enerji güvenliğini güvence altına alan bir güç olarak gösterdiğini vurguladı. Aynı düşünce kuruluşu ayrıca İran'ın füze gücünün kayda değer olduğunu belirtti. İran'ın savunma gücünün önemli bölümlerinden biri füze savunma gücüdür. Caydırıcılık olarak stratejik önem arz eden savunma amaçlı füze kabiliyeti İran'ın kabiliyetlerine yeni bir kabiliyet daha eklemiştir. İslam İnkılabı rehberi ve başkumandan Ayetullah Hamine'yi bu hususta yaptığı açıklamada İran'ın bölgesel füze ve savunma kabiliyetleriyle ilgili koparılan yaygaranın nedenine dikkat çekerek bu saçma açıklamaların onların korkularından ve bu arandaki geri kalmışlıklarından kaynaklandığını vurgularken, ancak bu yaygara ve propagandaya bakmadan akıcı hesaplama sistemini korumak gerektiğini ifade etti. Ayetullah Hamine'yi Hava Kuvvetleri Başkomutanları, başkomutanlarına kabul ettiği görüşmede savunma başta olmak üzere her alanda İran'ın güçlenmesine vurgu yaparken, zayıf olmanın düşmanı harekete geçmeye özendirdiğini belirterek, biz hiçbir ülke ve milleti tehdit etme peşinde değiliz, ancak ülke güvenliğini korumak ve tehdidi önlemeye de çalışıyoruz açıklamalarında bulunmuştu. Bu kabiliyet kuşkusuz İran'ın savunma gereksinimleri ve caddeleyici gücünün bir parçası sayılıyor. Kuşkusuz İran hiçbir zaman hiçbir savaşı başlatmamıştır. Yüce Peygamber 17 tatbikatı dahil İslam İran'ın dört bir yanında düzenlenen tatbikatlar dostlara güven verirken düşmanlara uyarı niteliği taşıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz, Taliban'dan Pakistan Başbakanı'nın sözlerine tepki başlıklarını taşıyor. Taliban yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Pakistan Başbakanı'nın sözlerine gösterdiği tepkide kimseye Afganistan topraklarını başka ülkelere karşı kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Taliban yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan topraklarında başka ülkelere karşı tehdidin söz konusu olmadığına işaretle Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın Afganistan'da zayıf bir yönetimin tehditleri ortadan kaldıramayacağını açıklamasıyla kastetmiş olması halinde bunun ayrı bir mesele olduğunu, böyle bir şeyin yaşanmasını temenni etmediklerini vurguladı. Pakistan Başbakanı pazar günü İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada terör örgütü IŞİD'in Afganistan topraklarını Pakistan'da terör eylemler için kullandığına işaret etmiş, Taliban hükümetinin güçlenmemesi halinde bu sorunun çözmenin üstesinden gelemeyeceklerini bildirmişti. İmran Khan'ın IŞİD'in Afganistan topraklarını Pakistan'daki eylemleri için kullanmasına dair sözleri, Taliban'ın Afganistan'da iktidara gelmeden önce de her zaman İslamabad tarafından gündeme getiriliyordu. Pakistan yönetimi açısından Afganistan'daki istikrarsızlık, IŞİD başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerinin varlığı ve faaliyeti için zemin sağlıyor. Bu örgüt Afganistan toprakları üzerinden Pakistan'daki saldırılarını planlayıp gerçekleştiriyor. Pakistan'dan gelen bu açıklamalara karşın Taliban yönetimi defalarca komşular dahil bölge ülkeleri için güven ortamı oluşturma stratejisi çerçevesinde Afganistan topraklarının başka ülkelere karşı yıkıcı eylemlerin gerçekleştiği bir alana dönüşmesine izin vermeyeceğini deklare etmiştir. Pakistan'ın son aylarda Afganistan'da Taliban yönetimi destekleme politikasına göre İmran Khan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamaları onun Taliban'ın Afganistan'daki icraatını eleştirdiği şeklinde görmemek gerekir. Taliban'ın Afganistan'da iktidara geldiği 15 Ağustos 2021'den bu yana Pakistan söz konusu her gruba en fazla desteği vermiş ve son aylarda defalarca uluslararası camianın mevcut krizlerin aşılması için Afganistan'a yardım yapması ve Amerika tarafından bloke edilen paralarının serbest bırakılmasına vurgu yapmıştır. Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra Pakistan elindeki araçlarla bu grubun konumunu pekiştirmeye ve güçlendirmeye gayret göstermiştir. Çeşitli ülkelerle istişareleri ve batılı ülkelerden Taliban yönetimini tanımasına ilişkin peş peşe çağrıları, Pakistan'ın Taliban'ın konumunu güçlendirmek için bulunduğu çabalar arasında yer alıyor. Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın IŞİD'in Afganistan topraklarını kullanarak bu ülkeye darbe vurduğuna dair sözleri, Taliban Dışişleri Bakan Vekili'nin ifade ettiği gibi Afganistan'da zayıf hükümetin konuşlanmasının yol açabileceği sonuçlar hakkındaki uyarı niteliğindedir. Başka bir ifadeyle İmran Khan, Taliban yönetimini IŞİD ile mücadelede aciz kalmakla söylemekten ziyade uluslararası camiayı Afganistan'da Taliban yönetiminin tanınması ve bu ülkeye maddi ve manevi desteğin verilmemesi halinde Afganistan'da zayıf bir hükümetin sınırları aşan tehditlerle mücadele edemeyeceğine dair uyarı vermeye çalıştı. Bu nedenle Taliban Dışişleri Bakan Vekili, Pakistan Başbakanı'nın IŞİD'in Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'da terör saldırı gerçekleşmesine yönelik sözlerine tepkisi yumuşak oldu. Buna rağmen Pakistan'ın Afganistan'da Taliban yönetimini tam teşekkülle desteklemesine rağmen İslamabad'da Taliban'dan Pakistan'a yönelik tehdit oluşturan IŞİD gibi terör örgütlerine karşı etkin mücadele vermesini bekliyor. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Yelda bayramı İranlıların en eski bayramlarından biridir ve her yıl 21 Aralık tarihinde kutlanır. İran kültüründe binlerce yıl öncesinden bu yana her yıl sonbahar mevsiminin sona ermesi ve kış mevsimine girilmesi ve bir başka ifadeyle yılın en uzun gecesi olan sonbaharın son gününün son gecesi dolayısıyla İranlı aileler bir araya gelir ve o geceyi sabaha kadar birlikte kutlayarak geçirir. Şimdi biz bugün sohbetimizde bu münasebet hakkında İran'da kutlanan ve düzenlenen bu şenlikle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugünkü röportajımızda kültür uzmanı ve araştırmacı Sayın Doktor Kazım Pişnamazade hocamız bizimle birlikte. Kazım hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Hocam sizin de bildiğiniz gibi Yelda Gecesi şenliği İran milletinin en eski geleneklerinden biridir ve insani boyutu itibariyle günümüze dek süre gelen bir kutlama sayılır. Şimdi bu gece hakkında İran'da kutlanan bu şenlik ve münasebet hakkında dinleyicilerimize neler söyleyeceksiniz efendim?
Vallahi bu Şab-ı Yelda ya Yelda Gecesi olarak Fars edebiyatında ve İran'da geçerli olan bu bir eskilere hatta o zaman kuruş zamanı veya Samaniler dönemine bağlanan böyle bir gece, bir kutlu bir gece diğer bir anlamda bilhassa İran'daki Azeriler tarafından evet. Çille gecesi olarak tanıtılıyor.
Aynen.
Çille kış ayının iki tane çillemiz var. Bunu önceden belirttim. Bir büyük çille var, bir küçük çille.
Evet.
Büyük çille kış ayının ilk 40 gününe rastlıyor. Buna büyük çille deniyor. Küçük çille de kış mevsiminin son 20 günü olarak değerlendiriliyor.
Aynen.
Ve bu kış ayının İlk günü bizim İran'da bir büyük bir gelenek olan Yelda gecesine rastlıyor.
Aynen.
Yani demek oluyor ki bu dört mevsimin en uzun gecesi sayılıyor. Bu uzun gece İran'ın her bölgesinde, her ilinde ve her eyaletinde kendine has özel töreleri, özel merasimlerle kutlanıyor.
Aynen.
Örneğin bizim Azerbaycan'da muhakkak akrabalar, tanışlar bir yere toplanır. Özel yemekler ki bu her gece bu çille veya Şab-ı Yelda gecesinde pişirilir, bu hazırlanır. Bunun yanında yemişler, kuru yemişler var. Bunun yanında helvalar var.
Evet.
Hatta bu kışın ortasında karpuz da kesiliyor.
Doğru, bu gecenin vazgeçilmez meyvesi olarak bilinir, değil mi?
Tabii, karpuz
evet.
Ve diğer bir tatlı Türkiye'de pişmaniye deniliyor.
Evet.
Bizim İran'da daha güzel, pişmaniye benzer peşmek diyoruz.
Evet.
Bu da bir ve Azerbaycan bölgesinde ceviz helvası var.
Aynen.
Havuç helvası var. Bunlar da bu sofrada, bu gecede misafirlere ikram ediliyor ve herkes yani bir nasıl diyebilirim bir eğlence merasimi olarak
aynen.
Bu gece sabaha kadar hatta gece yarısına kadar sürer bu program, bu gelenek ve herkes küçükler saygıyla büyüklerin ellerinden öper, büyükler saygıyla küçüklerin gözlerinden öper ve bu günü, bu geceyi en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar.
Anadolu kıtası hakkında da konuşacak olursak Kazım Hocam, şimdi bu münasebet ve Yelda Gecesi ile ilgili düzen İran'daki gördüğümüz bu şenlikler Anadolu'da nasıl kutlanır mı acaba, yansımış mı bölgelere de sizce?
Marasım gerçekten ben yani bunu söyleyebilirim ki ben bu merasimin aynısını bizim bilhassa Azerbaycan'da yaptığımız Çille Gecesi veya Şab-ı Yelda Gecesi
evet.
Kuzey Doğu Anadolu'da
evet.
Örneğin İğdir, Tuzluca, Kars, Ardahan buralarda çok iyi bir şekilde yapılıyor bu merasim. Evet. Ve işte de orada da aynı şekilde işte tanışlar, akrabalar bunlar bir yere toplanırlar. İşte yemeklerle eğlence merasimleri tertipliyor ve bu geceyi uzun gece bu şekilde değerlendiriyor.
Doğru. Şimdi peki komşu ülkeler arasında böyle şenliklerin düzenlenmesi kültür açısından nasıl bir bağ oluşturmaktadır sizce?
Bir önce bunu söyleyeyim ki yani komşu ülkeler arasında böyle bir merasim mevcuttur.
Evet.
Her yönüyle.
Aynen.
Hatta bunun zaten bir belirtisi de komşu ülkelerde akrabalar, her iki ülkede akrabaların mevcut oluşu da bunu gösteriyor.
Evet.
Yani Türkiye, Anadolu tarafında biraz İran'ın komşu bölgeler ve İran'ın Türkiye'ye yakın bölgeleri ben diyebilirim ki aynı merasimler yapıyorlar. Evet. Aynı gelenekleri kullanıyorlar. Aynı hatta dili konuşuyorlar.
Ya doğru.
Bu yani kaçınılmaz bir yöndür, kaçınılmaz bir merasimdir bu komşu ülkeler arasında. Bilhassa sınırları birbirine yakın olan ülkelerde.
Evet.
Halkın, geleneklerin, örf adetlerin ve hatta ben bunu duymuşum bir yerde. Yani kendim buna şahidim.
Evet.
Türkiye'nin İğdır bölgesinde koca dışarıya çıkıyor. Hanımı diyor, bey yün al getir. Aynen. Ne yünü hanım? De İran'ın makul ırkının beyaz yünlerini al getiriyor. Ben o zaman kendim itiraz ettim. Dedim ya da sizin burada koyunlarınız var, mor karama var, ak karama var. Dediler bunlar beyaz değil.
Evet.
Yani bakın yani her iki ülke komşuları bilhassa sınırlarda yakın vatandaşlar hep birbirlerinin merasimlerinden, birbirlerinin örf adetlerinden, birbirlerinin malzemelerinden yararlanıyorlar.
Hocam son soru olarak soruyorum. Efendim şimdi bir arkadaşla konuşuyordum. Bu iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte böyle eski ve geleneksel kutlamaların ve merasimlerin önümüzdeki yıllarda unutulacağını söylüyordu. Şimdi tabii bunu da düşünecek olursak bu konu hakkında iletişim teknolojinin bu geleneksel merasimler üzerindeki etkisi hakkında siz nasıl düşünüyorsunuz?
Ben bunun aksini düşünüyorum.
Evet.
Zira siz şimdi Tahran'da çarşıya çıksanız bu yemiş satan mağazalar hep dolup taşıyor.
Aynen.
Değil mi? Bunlar neye gösteriyor? Yani halk bu geceyi kutlamak istiyor.
Aynen.
Halk bu geceyi yaşamak istiyor.
Evet.
Bu yani bunun özel bir ispatıdır ki hayır o sizin arkadaşınız yanlış bir şeydedir.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İran'da kutlanan Yelda Gecesi münasebetiyle ilgili uzman konuğumuz, kültür uzmanı ve araştırmacı Sayın Doktor Kazım Pişnamazlade hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde Sağlık Bakanı Behram Aynullah'ın İran'da şimdiye kadar 113 milyon doz aşı uygulandığını açıklaması İngiltere Polis Teşkilatı'nın gizli bilgilerinin Rus hackerler tarafından çalındığının bildirilmesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde İran milli otomobilinin başka ülkelerde üretiminin yeniden başladığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin, Senegal, Azerbaycan Cumhuriyeti, Suriye ve Irak'ta İran'ın milli otomobilini üretme tesislerini yavaş yavaş yeniden faaliyete geçirmeye ve genişletmeye başladıklarını açıkladı. İrna'ya verdiği demişte İran'ın yurt dışındaki otomobil üretme tesislerinde faaliyetlerin yeniden başladığını belirten Bakan Fatemi Emin şöyle dedi. 13. Hükümette Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı olarak göreve başladığım ilk günden itibaren 2025 ufku çerçevesinde ürettiğimiz otomobillerin %30 kadarını ihraç etmeyi gündeme getirdi. Bu bağlamda yurt dışındaki tesislerimizi yeniden faaliyete geçirmek ve geliştirmek bu öneriyi çözümlerden biridir. Bakan Fatemi Emin, geçen hafta bir süre durdurulan Senegal'daki İran Hodro firmasının üretim hattı yeniden faaliyete başladığını kaydetti. Bakan Fatemi Emin şöyle devam etti. Bazen tarife engeliyle karşılaşan otomobil ihraç etmek yerine Suriye, Irak, Senegal ve Azerbaycan Cumhuriyeti gibi ülkelere tarife engeline takılmayan yedek parça ihracatı yapabiliriz. Yine üretilen otomobilleri adı geçen ülkelerin üyesi oldukları birliklerde satabiliriz.
Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun 17. Büyük Peygamber Askeri Tatbikatının Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Hürmüzgan, Buşehir ve Huzistan illerinin kara sularında başlaması, Huzistan ilinde silah kaçakçılığı yapan bir çetenin çökertilmesi gibi haberlere yer verirken, Cami Cem gazetesinde Hatemül Enbiya Karargahı komutanının düşmanları uyarmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı General Gholam Ali Raşid, İran'ın nükleer ve askeri tesislerine karşı her türlü tehdit konusunda uyarıda bulundu. Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı General Gholam Ali Raşid, İran'ın nükleer ve askeri tesislerine karşı her türlü tehdide en sert biçimde karşılık verileceğine vurguladı. General Raşid, Siyonist rejim, İsrail'in Amerikan yeşil ışık yakmadan İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri ve nükleer tesislerine saldırmakla tehdit etmesi mümkün olmadığını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Viyana'daki nükleer müzakerelere aktif bir şekilde katılarak uluslararası toplumda ciddi bir şekilde tahammülde bulunduğunu hatırlatan General Reşit şöyle ekledi. Eğer bu tür tehditler hayata geçirilecek olursa İran Silahlı Kuvvetleri derhal tehdidin geldiği noktaya karşı tüm merkezlerini ve üstlerini harekete geçirir. Bir süre önce Siyonist İsrail medyası, Savaş Bakanı Gantz, İsrail ordusuna İran'a karşı askeri operasyon yapmak üzere teyakkuzda olma talimatı verdiğini ileri sürmüştü.
Hemşehri gazetesinde Yemen ve Suriye'nin düşmanlara karşı ortak mücadele çağrısına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen'in Suriye Büyükelçisi Abdullah Ali Sabri, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin derinliğini vurguladı ve bu ilişkilerin Suriye ile Yemen arasındaki ortak bağları içerdiğini söyledi. Abdullah Ali Sabri, Suriye resmi haber ajansına şunları kaydetti. Yemen'e yönelik saldırıların faalleri Suriye'ye saldıranlarla aynı taraflardadır ve ancak her iki ülkenin de kaderi yabancı komplolara karşı zaferdir. Yemen ve Suriye milletlerinin yaşadığı acılar, dış müdahalelerin ve İslam ümmetini bölmeye yönelik çabaların bir sonucudur ve bu konu Siyonist-Amerikan planlarının bölgede uygulanması doğrultusundadır. Yemen ve Suriye milletleri bu planlara karşı direniyor. Yemen'in işgali stratejik konuma hakim olmayı, kaynakları yağmalamayı, egemenlik ve bağımsızlığa el koymayı ve Yemen'in birleşmesini engellemeyi amaçlıyor. Yemen her zaman işgalcilerin karşısında olmuştur ve işgalcilerin mezarı olacaktır. Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsül'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsül'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsül'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir hücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Yelda, İranlıların geleceğe umut ve aşkının simgesi. Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere Hicri Şemsi 30 Azer yani miladi 21 Aralık gecesi yılın en uzun gecesi olarak Şeb-i Yelda veya diğer adıyla Şeb-i Yelda İranlıları tarafından kutlanıyor.
Bu gecenin münasebeti ve sizleri İran gelenek ve görenekleri ile tanıştırmak üzere sizleri özel sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Hicri Şemsi takvime göre güneş sonbaharın son günü yani 30 Azer günü batışından kış mevsiminin ilk güneşi doğana kadar yaşanan yılın en uzun gecesi olan Yelda gecesinin İran takviminde özel bir yeri vardır. İranlı aileler Yelda gecesinde bir araya gelerek edebiyat dünyasının efsane şairlerinden olan Firdevsi'nin şahnamesinden hamasi şiirler okurken çeşitli yemişler, meyveler, yiyerek saatlerce beraber vakit geçirirler.
Kültür tarihiyle dünyada önemli yere sahip İran'da binlerce yıldır bu gece yılın en uzun gecesi olarak Şeb-i Yelda adıyla anılmakta ve İran'ın her yerinde kutlamalar düzenlenmektedir. Umut doğanın bekasını teşvik eden en kudretli güçlerdendir. Umut bizlere soğuk ve kısa günlerin sona ereceğini, aydınlık ile uzun günlerin geleceğini müjdeliyor. Umut kapalı pencerelere kısa bir süre sonra açılarak çerçevesinden meltemin eseceğini, soğuğa dayanılırsa kısa süre sonra aydınlık ve ışığın görüleceğini haber veriyor. Umut kapalı kapıları açıyor ve kırık kalpleri onarıyor.
Antik İranlılar bu geceyi uğursuz kabul ederlermiş. Bunun temel nedeni gecenin uzun sürmesinden dolayı ehrimenin kötülüklerine aralıksız devam etmesidir. Kışın şiddetli soğuğu da ehrimenin bir kötülüğü olarak kabul edilirmiş. Bu uğursuzluğa bir misilleme olarak bu gecede toplanan İranlılar büyük ateşler yakarak sabah güneş doğuyunca dek sofralar kurup meyez yani yemişler dağıtırlar. Bu sofrayı kurmakla görevli kişilere verilen meyezpan adı bugün İran diline mizban yani ev sahibi şeklinde yerleşmiştir.
Günümüzde İranlılar bu tarihi geleneği canlı tutarak Şeb-i Yelda gecesinde bir arada toplanır, güzel ve samimi sohbetlerle geceyi sabahlamaya çalışırlar. Süryani dilinde Yelda kelimesi doğuş anlamındadır ve Şeb-i Yelda da güneşin doğuşunu anlatır. Bu geceyle ilgili birçok rivayet vardır fakat hepsinin ortak yönü Şeb-i Yelda gecesinin güneşin ve adaletin doğuşu olmasıdır. Antik İranlılara göre bu gecede Mitra veya diğer adı ile Mehr dünyaya geri dönerek günleri uzatır.
İran mitolojisinde, edebiyat ve kültüründe Mitra sözcüğü birçok iyi meziyeti kendinde toplayan bir sözcük olarak sevgi, şefkat, sözünde durma, cesaret, hakkı ve doğruları destekleme, savaşlarda zafer bağışlayan iyiliğin simgesi olacak, yöneticilere isim olacak derecede önemsenmiştir. İran geleneğindeki Şeb-i Çelle'de 40. gece Mitra'ya yapılan ayinlerden biri olarak görülür.
Eskiden Şeb-i Yelda'ya Şeb-i Çelle derlerdi ve bunu kışın başlangıcı biliyorlardı. Fakat antik İran'da bu gece yılın en soğuk döneminin sonu biliyorlardı. Yani soğuğun belinin kırıldığı ve toprağın nefes alışının sembolü. Çelle kelimesi çehel yani 40 anlamındadır. İran mitolojisinde kışın başlaması ile büyük çelle ardından küçük çelle gelirmiş. Bu da büyük ihtimalle bir halk takvimidir. Zira kışın başlaması ile ilk 40 günlük süre büyük çelle, daha sonra 20 günde küçük çelleymiş.
Çelle eski İran kültüründe büyük bir rakam sayılırmış ve bu yüzden de büyük ihtimalle yılın birçok soğuk günü ve aynı zamanda da gündüzlerin daha uzaması ve gecelerin daha fazla kısalması anlamındaymış. Celali takvimine göre Şeb-i Yelda'nın ertesi günü yani bir day, günler daha da uzamaya başlar ve bu da soğukluk devinin ölümü ve güneşin doğuşu anlamındadır. İranlı mitoloji ve eski İran tarihi araştırmacısı ve öğretim görevlisi Profesör Fereydun Cüneydi, bu gece ile ilgili yaptığı açıklamada İranlıların atalarının 7000 yıl öncesine dayanan takvimlerini güneşe göre ayarlamaya başladıklarını ve 21 Aralık gecesinin yılın en uzun gecesi olduğunu anladıklarını belirtiyor.
İranlıların insanı şaşırtan 7000 yıl öncesine uzanan bu buluşla güneşin hareketlerini izlediklerini ve güneşin hareketlerine göre takvimlerini düzenlediklerini hatırlatan Profesör Cüneydi, Ömer Hayyam döneminde Hayyam'ın güneş eksenli yeni bir İran takvimi yaptığını, bundan sonra İran eski kültür geleneğinin yeniden canlandığını, Şeb-i Yelda'yı bütün İranlı atalarının anısına kutladıklarını söyledi.
İran'da Fars dili ve edebiyat üstadlarından Profesör Mir Celaleddin Kezzazide, İranlıların çok eski zamanlardan beri yılın en uzun gecesi olarak Şeb-i Yelda kutlamalarını yaptıklarını, İranlıların güneşi iyiliğin sembolü olarak gördüklerini ve bu yüzden güneşin en kısa dönemi olarak Yelda gecesinde güneşe dair kutlamalar yaptıklarını söyledi.
Şeb-i Yelda'nın geçmişi 7-8 bin yıl öncesine dayanır. Fakat M.Ö. 502 yıl öncesinde ve Hamedeşi İmparatorluğu krallarından 1. Dariush döneminde resmi takvim eklendi. Kış devrimi kışın başlangıcıdır ve ardından günler daha da uzarken geceler kısalır. Bu doğal olay ve nücum bilimi dünyada birçok gelenek ve kutlamaların temelini oluşturur. Örneğin İranlıların Şeb-i Yelda, Hristiyanların Noel ve Yahudilerin de Hanukkah kutlamaları gibi. Tüm bu kutlamalar insanların bir araya gelerek kutlama düzenlemeleri, ışık ve güneşten daha fazla yararlanmaları üzerine kuruludur. Pers İmparatorluğu'nun geniş bir alana sahip olması nedeniyle Çelle Gecesi Büyük Horasan'dan Keşmir'e kadar kutlanır. Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyinde ona Büyük Şebi Çelle denir. Tacikistan'daki Şebi Çelle kutlamaları ise İranlıların geleneklerine çok benziyor. Mezar-ı Şerif'te de her yıl sonbaharın son günü olan Büyük Çelle'ye yaklaşılırken Afganistan'ın kuzeyinde Belh velayeti halkı da bu geceyi kendilerine has geleneklerle kutluyorlar.
Tahran Radyosu.
Roma'da İran etkisiyle Şebi Çelle veya Şebi Yelda'nın yılın başı olduğu inancı geliştiğini ve Hristiyan inançlarında dahi rahiplerin halkı bu inanıştan döndüremeyerek bu gecenin Hazreti İsa aleyhisselamın doğum günü olduğu inancını ortaya attıklarını ve bu durumun devam ettiğini bugünün Hristiyan dünyasında yeni yıl olduğunu hatırlatan Profesör Kezzazi, Hristiyanlar arasında 25 Aralık'ta yapılan kutlamalarında İran Şebi Çelle 40. gece Şebi Yelda kutlamalarının etkisinin hala devam ettiğini belirterek İranlıların eskiden selvi ağacını bu gecede altın ve gümüşlerle süslediklerini, Hristiyanların ise daha sonra selvi ağacının yerini İranlı kadim güneşe tapanlardan etkilenerek çam ağacını süslemeye başladıklarını belirtti.
Şebi Yelda kutlamalarının en temel unsurlarından biri o geceye özel tüketilen yemişler ve meyvelerdir. İran'ın neredeyse tüm bölgelerinde yerel tatlıların pişirilmesi bir gelenektir. Ve ev hanımları böyle bir gece için geleneksel tatlılarını pişirir. Çeşitli çekirdekler, badem, fındık, fıstık, ceviz ve kurutulmuş üzüm gibi kuru yemişler bu gecenin olmazsa olmazlarıdır. Tabii ki bu gecenin en önemli meyveleri de nar ve karpuzdur. Bu gece için kurulan özel sofrada söz konusu meyveler, tatlılar, kuru yemişler özenle süslenerek büyüklerin evinde toplanan misafirlere ikram edilir.
Karpuz bu gecenin vazgeçilmesi sebebi ise onun kırmızı renkte olmasıdır. Kırmızı ise güneşi simgeler ve Yelda gecesi de güneşi ve aydınlığı müjdeler. Antik İranlılar mehr geleneğine gönül vermiş, kırmızı renginin de güneşin sembolü olduğu için özel bir yeri varmış. Karpuz, nar, elma ve idenin kırmızı olmaları nedeniyle Şebi Çelle gecesindeki sofrada özel yeri vardır. Bu gece sofrada yerini alarak tüketilen meyvelerin tümü bereket, sağlık, mutluluk ve bolluk simgesidir. Eski yıllarda havaların kirlenmediği ve yağışların daha bol ve yağan karlarında temiz olduğu zamanlarda karın üzerine pekmez dökülerek kış dondurması olarak zevkle yenilmiş.
Şebi Yelda'nın uzun olması nedeniyle bir arada toplanan ailenin eğlencelerinden biri de Firdevsi Şahnamesinden Hamasi şiirler ve dünya çatağına bir diğer şair olan Hafız Şirazi'nin şiirlerini okumaktır. Eski yıllardan beri ailenin büyüğü bu gecede Şehnamedeki hikayeleri küçükleri okur ve onları bu eserdeki kahramanlarla tanıştırırlar. Bu gecenin bir diğer eğlencelerinden biri de Hafız Şirazi'nin divanından fal bakmaktır. İranlılara göre Hafız, irfan dünyasında işrak derecesine ulaşmış ve bu yüzden gayb aliminden haberdar olduğu için şiirleri de insanlara bir nevi yol gösteriyor. Bu yüzden Çelle gecesinde ailenin büyüğü bu divandan aile fertlerinin her biri için dileklerine göre Hafız divanından bir sayfa açarak okuduğu şiiri dilenen dileğe göre güzel bir sesle yorumlar.
İranlıların geleneği ve eski inançlarından anlaşıldığı üzere Şebi Yelda kalıcı ve irfani bir gece olarak her anı karanlık ve zulmetten aydınlığa dönüşen, insanları bir araya getiren ve bir nevi sıla-i rahim yaparak büyüklerin evinde toplanmakla onlara saygı duymayı genç nesillere öğretir. Yelda gecesinin de asırlar boyunca birçok değişikliğe uğradığını kabullenmek ve geriye kalanlarında görünüşte yüzyıllar öncesindeki geleneklere benzediğini ve tarımcılığa dayalı yaşamın gelenekleriyle artık ilişkili olmadığını kabullenmek gerekir. Fakat çağımızda metropol yaşamındaki kargaşanın içinde Şebe Yelda gibi kutlamaları gerçekleştirerek eski geleneklerin canlı tutulabileceğini söylemek gerekir.
Esasen her gelenek ve görünek tarihi ve sosyal dönemeçlerde kendi değer ve önemini ispatlayabilir ve hayret verici bir güç olarak insanları bir araya getirmekle aralarında vahdeti oluşturabilir. Eski hikayelere göre efsanevi zengin adam Karun bir oduncu kılığında evlerin kapısını çalarak odun bırakırmış ve bu odunlar ertesi gün altına dönüşürmüş. Bu inanış Hristiyanlıktaki Noel Baba'nın evlerin kapısına hediye asması ritüeliyle örtüşmektedir. Bu yüzden bu gecede bir araya gelenler sabaha kadar kapılarında değerli odun bırakan hayırsever insanı bekler.
Arada bir efsanelerin gerçek olduğunu düşünelim. Soğuk ve karanlığın bitmesini beklerken oduncunun bıraktığı odunların aşk, sevgi, adalet ve neşeye dönüşmesini umut edelim. Tüm insanlara dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar.
Değerli dinleyiciler, Şebi Yelda münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.parsday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamene'nin Amerika'nın bölgeye müdahalede izlediği stratejik hedefleriyle ilgili görüşünü gözden geçireceğiz.
Amerika terör devleti son 20 yılda tüm imkanlarını seferber ederek bölgesel ve küresel gelişmelerin yönünü özellikle güvenlik meselesini ve kendi eliyle türetti ve bölgenin başına bela ettiği terörle mücadele bahanesini kullanarak değiştirmeye çalıştı. Amerika bu stratejisinin doğrultusunda önleyici saldırı doktrinine geçti ve dünyanın 136 ülkesinde askeri üsler açarak pratikte her yerde askeri müdahalelere başladı. Bu müdahaleler 2001 ve 2003 yıllarında Afganistan ve Irak topraklarında New York kentinde 11 Eylül 2001'de düzenlenen kuşkulu terör saldırısına karşılık verme bahanesiyle başlayarak hızla tüm bölgeye yayıldı. Amerika terör devleti bu uygulamaları ile askeri gücünü kullanarak Batı Asya bölgesinde nüfuzunu artırmak istediğini ortaya koydu. Bu müdahaleci politikaların sonucu ise bölgeye savaş, kriz ve güvensizlik dayatmak oldu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamne'yi bir konuşmasında şöyle buyurdu. Amerika tüm görece iddialarına karşı kesinlikle tekfirci terörle mücadele peşinde değildir ve bu teröristleri ileriki hedefleri için korumak istiyor. Amerika Milli Güvenlik Ajansı NASA'nın eski çalışanı Edward Snowden'in Amerikan istihbarat örgütleri hakkında yaptığı ifşaatı şu ifadeler içeriyor. Amerika, İngiltere ve Siyonist rejim İsrail, tekfirci IŞİD terör örgütünün kurulmasında rol ifa ederek Arı Kovanı adlı bir operasyonla IŞİD örgütünü kurdular.
Edward Snowden, ifşa edilen belgelere işaretle tekfirci IŞİD terör örgütü, Siyonist rejim İsrail'e destek amaçlı kurulduğunu ve Arı Kovanı operasyonunun amacı da dünyada topladığı radikal görüşlü insanlarla İslami sloganları olan bir örgüt kurmak ve tekfirci düşüncelerin temelinde silahını korsan İsrail'in işgalciliğine ve cinayetlerine muhalefet eden ülkelere yöneltmekten ibaret olduğunu belirtiyor.
Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump da eski başkan Barack Obama yönetimini, daha sonraları IŞİD adlı örgüte dönüşen radikal selef örgütleri desteklemekle suçluyordu. Trump ayrıca Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'dan da IŞİD kurucularından biri olarak söz ediyordu. Şimdi ise Afganistan, Irak ve Yemen'de savaş ve güvensizlik şartlarından kaynaklanan üzücü tablo ve yine bebek katil İsrail rejiminin Amerika himayesinde mazlum Filistin milletine yönelik cinayetleri ve yine Amerika terör devletinin mazlum milletlere reva gördüğü zulümler her biri dünya genelinde güvensizlik yaratma ve milletlerin haklarını ihlal etmenin en bariz örnekleridir.
Ancak bu arada tarihi en büyük zulmün Filistin'de yaşandığı söylenebilir. Bu acı macerada bir milletin her şey, toprakları, evi, tarlası, mal varlığı ve hürmeti ve kimliği gasp edildi. Bu durum ve benzeri durumlar Amerikan terör devletinin dünyada uygulamaları savaş, şiddet, kan ve güvensizlikten başka hiçbir getirisi olmadığını gösteriyor. Bir başka ifade ile Amerika'nın başta Batı Asya olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde varlığının son mirası istikrarsızlık teorizme zemin hazırlamak ve milyonlarla ifade edilen insanları katletmek ve milletleri perişan etmek olduğu söylenebilir.
Amerikan Irak yönetimi ve parlamentosunun resmin muhalefeti ile karşılaşan Irak'taki askeri varlığı da Washington'un bölgede gergin çıkararak askeri varlığını dayatmak istediğinin en somut örneklerindendir. Amerika terör devleti Irak'ta tekfirci IŞİD terör örgütünü takviye ederek destekledi. Böylece bu örgütü bahane ederek uzun yıllar Irak'ta kaldı. Fars Körfezi'nde gerginlik yaratmak da Amerika'nın bölgede kaos ve istikrarsızlık çıkarmakla geniş çapta askeri varlığını sürdürmesi doğrultusunda bir uygulamadır.
Burada akla gelen soru şu ki, bölgeden binlerce kilometre uzakta bulunan Amerika terör devletinin bu bölgede hangi amaçların peşinde olduğu ve hangi saiklerle Batı Asya gibi stratejik bir bölgeye nüfuz ettiği sorusudur. Fars Körfezi, İran İslam Cumhuriyeti uzun sahilleriyle yer aldığı bir bölgedir. Bu bölgede sürdürülebilir güvenlik talebi meşru bir talep sayılır. Zira hiçbir akl-i selim kendi evinde ateş yakılmasını istemez. Zira alevlere tüm evlere yayılır. Ancak binlerce kilometre uzaktan bölgeye gelen ecnebi bu evi yakarak gayrimeşru hedeflerine ulaşmak istiyor. Kuşkusuz bu konu gözden geçirildiğinde Amerika terör devletinin kendi çıkarları doğrultusunda bölgeyi güvensiz hale getirmek ve sonuçta bölge ülkelerine müdahale etmek üzere bahane ürettiği açıkça anlaşılıyor.
Amerikalı yetkililer için cinayetin savaş çığırtkanlığı dolu olan karnelerinde utanmadan bir de İran İslam Cumhuriyeti'ni bölge ülkelerinin iç işlerine karışmakla suçlayarak İran'ı bölgedeki güvensizlikten sorumlu tutmaya çalışıyor. Yine ilginçtir ki Yemen'e yıkıcı bir savaşla yatan Suudi Arabistan gibi ülkeler de aynı mesnetsiz iddiaları tekrarlıyor.
Tahran Radyosu.
Siyaset meseleleri uzmanı Seyyid Bakır Zeki Oskoi, İran-İslam Cumhuriyeti'nin bölgede güvenlik konusunda rolü hakkında şöyle diyor. İran-İslam Cumhuriyeti bölgenin gerginlik ve kaos dolu şartlarında güvenlik tehditlerini bertaraf etmek ve nispi güvenli bağımsız devlet, milletlerin güvenlik modeli çerçevesinde etkili rol ifade edebileceğini ispat etmiştir. Terörle mücadele, bölgede kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek, Irak ve Afganistan örneklerinde olduğu gibi bölgesel krizlerin halledilmesine yardım etmek ve Suriye'nin bölünmesini önlemek, İran'ın bölgede ifa ettiği emsalsiz rolüne bazı örneklerdir.
Ancak Amerika terör devleti sahtekarca politikaları ile bölge milletleri arasında gerginliği, çatışmayı, husumet ve teröre destek vermek gibi durumları tırmandırarak pratikte güvensizlik, istikrarsızlık, yoksulluk ve radikalizmin tırmanmasına yol açmıştır. Nitekim Beyaz Saray'ın son 10 yıllarda yanlış politikaları yüzünden Trump bölgede 7 trilyon dolar harcadıkları halde hiçbir şey elde edemediklerini belirtti.
Gerçeği yanlış imaj yaratma kısa sürede kamuoyunu uyduru kaygılara doğru saptırabilir. Ancak bu tür bir yaklaşım dünyanın gerçek krizlerinin çözümüne hiçbir katkısı olmayacağı da kesindir. Kuşkusuz İran-İslam Cumhuriyeti kendi güvenliği kadar bölge güvenliğini de düşünen bir devlettir.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsuday.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fecr 27 Deniz Topu, donanmanın yeni değerli kazanımı.
Değerli dinleyiciler, İran Silahlı Kuvvetleri'nin kazanımlarını sizlerle paylaştığımız bir başka bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün İslam-İran donanmasının gözde toplarından biri olan Fecr 27 topunu sizlere tanıtmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Fecr Deniz kuvvetleri dünyanın tüm ülkelerinde kara suları ve uluslararası sularda çıkarları korumanın önemli bir kolu olarak biliniyor. Ve bu yüzden her daim teçhizat temelli bir kuvvet olarak modern teçhizata ihtiyaç duyuyor. Bu çerçevede İslami İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da ülkenin kara suları ve açık denizlerde görevini yerine getirebilmek için yerli teçhizata ve silahlara ihtiyaç duyuyor.
Deniz kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu silahlardan birisi çeşitli kalibrelerde deniz toplarıdır. Gerçi savaş gemilerinde çeşitli kategorilerde füzeler ve özellikle savaş gemilerine karşı kullanılan torpidolar ve bataryalar ve roket atarlar mevcuttur. Ama yine de kruvazörlerde ve fırkateynlerde toplar deniz muharebelerinde ve havadan gelen tehditlere karşı önemli rol ifa ediyor. Bu yüzden günümüzde savaş gemilerinde deniz topları konumunu koruyor.
İslami İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzun yıllar savaş gemilerinde 76 milimetrelik topları kullanıyordu. Bu topun ilk örnekleri İtalya'nın Otto Melara firmasının ürünüydü. Ancak şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzmanları bu kuvvetin ihtiyacı olan Fecr 27 topunu geliştirmeye başardı. 76 milimetrelik tamamen otomatik Fecr 27 topu hali hazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde yer alan en önemli top sayılıyor. İranlı uzman bu topu İtalya yapımı Otto Melara topunu örnek alarak 6 yıl süren çalışmanın ardından imal etmeyi başardı.
Bundan önce Amerika ve İtalya deniz kuvvetlerinde kullanılan en gelişmiş topları imal etme teknolojisine sahipti. Ancak şimdi İranlı uzmanlar tersine mühendislik yöntemi ise bu teknolojiyi de adı geçen iki ülkenin tekerinden çıkardı. İran uzmanların imal etti. İlk Fecr 27 topu başkomandan Ayetullah Hamenei'nin Buşehr deniz üssünü yaptığı ziyareti sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Cevşen füze atar fırkateyni üzerine yerleştirildi. Şimdi ise İranlı uzmanların geliştirdiği Fecr 27 topu 15 yıldır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın hemen hemen tüm savaş gemilerinde hizmet ediyor. İranlı uzmanlar bu topu yaptırımların altında ve hiçbir dış yardım olmaksızın imal etmeyi başardı.
Fecr 27 deniz topu hem yüzeyde hem havada düşman hedeflerini imha etmeye yarayan modern savunma silahıdır. Savunma sanayinin uzmanları 6 yıl süren çalışmanın ardından bu topu imal etmeyi başardı. Bu top ilk kez 2006 yılında görücüye çıktı. Fecr 27 deniz topu tamamen otomatik bir silah olan deniz yüzeyindeki hedeflerden başka uçan nesnelere karşı da kullanılabilir. Günümüzde Fecr 27 topu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hemen hemen tüm savaş gemilerinde kullanılmaktadır. Bu top dakikada 120 mermi ateş edebiliyor.
Fecr 27 deniz topu çift amaçlı güçlü bir toptur. Çift amaçlıdan maksat o topun deniz yüzeyinde seyreden kruvazörleri, fırkateynleri, hücum botları, füzeleri, helikopterleri ve torpidoları imal etmenin yanında havada 7000 metre mesafede bulunan uçan nesneleri vurabildiğidir. Yüksek düzeyde yayılım ateşi tamamen de otomatik kontrol sistemine sahip olması, her türlü yedek sisteme monte edilebilmesi Fecr 27 deniz topunun diğer meziyetleri sayılır. Topun dakikada 120 mermi ateş etmesi, 17 kilometre etkili menzil olması, yüzeydeki hedeflere karşı etkili menzili 12 kilometre ve havadaki hedeflere karşı da 7 kilometre etkili menzil olması diğer bazı meziyetleridir.
Tahran Radyosu.
Fercü 27 deniz topu toplam 30 mekaniksel bölümden ve 22 bin parçadan oluşan oldukça ileri teknolojiden yararlanan ve ateşe hazır hale gelmesi için 4 saniye zamana ihtiyacı olan ve her türlü iklim koşullarında otomatik olarak çalışabilen bir toptur. Bu top radar sistemi ve optik nişan alma sistemiyle çalışıyor ve elektronik savaş durumunda bu özelliği sayesinde etkilenmiyor. Topun hızlı bir şekilde operasyonel hale gelmesi ve kalibresine göre iyi yayılım ateşi sayesinde 10 kilometre altındaki hedeflere karşı iyi bir savunma silahı oluyor.
Muhterem dinleyiciler, Fecr 27 Deniz Topu Donanmanın Yeni Değerli Kazanım isimli programı dinlediniz.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.